Ayrım 29.
Sayfa 319. Tek oda, tek yatak. Gözlerimi kapayıp sensin diye yaklaştım ona. Yumuşak, sıcak ve tatlıydı. Hemen boyun eğdi. Gözlerimi açınca İla'yı değil, Vera'yı gördüm. Kara saçları açılmış, yastığın üstüne serpilmişti. Parmaklarımı daldırıp içlerine çektim, çektim, çektim. Başı ve tüm vücudu istediğim gibi eğip bükeceğim, kırıp parçalayabileceğim bir oyuncak gibi göründü bana. İlk oyuncağım, hem de canlı. O halde cariyemdir. O anda coşkumu seninle bölüşmek gereksinmesini duydum. Ve birdenbire usuma düştü ki bu olayı sana anlatamam. Oysa her yaptığımı sana anlatıp övünçlenmek isterdim. Giderek coşku kayboldu. Vera kaldı. Bana ilişkin herhangi bir nesne gibi. Efendisi olmak Vera'nın beni doyurmadı artık. Bir tümcen usuma düştü. Kendinden böyle nefret ederken bir ikincisine tahammül edebilir miydin? İyi saptamışsın. Vera'yı hiç sevmedim. Onu hırpalamak hoşuma gitti. Yatakta yeni yeni deneylere girişirken canını acıttığımı söylerdi. Oysa benim canım acıyor sanısı içindeydim. Sonra hep yanımda sızılar, yorgun, anlatımsız bir doyum içinde yatarken onu aşağı sardım. Kalk artık, işin bitti, çekil git. Ağlamaya başlardı. Susuncaya kadar saçlarını okşardım. Sonra itip başını, haydi derdim, bana çay yap. İşte işlevi buydu Vera'nın ve bana anlatımsız bir zevk sağlıyordu bu durumu. Oysa sen bana hep köleliğimi duyurdun Akçiçek, efendiliğimi değil. Şöyle bir doyuma asla erişemedim yanında. Dinginlik ararken niye anılarına sığınıyorum bilmem. Ancak bir süre sonra biliyorum Mehmet Ali'den kalan son kırıntılar da kaybolacak. Peter Zhivkov her anlamda egemen olacak. Keşke yaşamımda sana gereksinme duymasalar, ilişkimizi kesmemizi emretseler, seni düşünmemi yasaklasalar. Öl küçük kukla, öl. Şimdi böyle bir dizi anımsadım. Neydi bu? Bugün Stefan bir hayli asık suratla, üzerinde çok gizli yazan bir kağıt uzattı. Bundan böyle çalışmalarımız bilhassa bu maddeler çerçevesinde olacak dedi. Kağıda baktım, ilk madde kırmızı ile yazılmış. Türk dilinin gereksizliği, sonra öbürleri. Eğer din seçmek gerekiyorsa Bulgar Ortodoks dini seçilmeli. Türklerin cenazesi Bulgar papazlar nezaretinde gömülmeli. Türk ve Müslüman isimleri gericiliğin ifadesidir. Bu yüzden bu isimleri taşıyanlar idarelere hiçbir zorluk çıkarmadan birer Bulgar ismi seçmelidirler. Hayvanlar arasında fark yoktur. Bu yüzden domuz eti mutlaka yenmeli. Yakın zamanda Türk köylerine yalnız domuz eti sevk edilecektir. Evlerinde tavuk koyun besleyenler bunları yakın zamanda domuzla değiştireceklerdir. Maddeler böyle uzayıp gidiyordu. Bunların uygulamasına Rodoplardaki Türkler üzerinde başlamışlardı. Eğer gerçek bir tarih yazılsaydı, bu bahse Rodop faciaları diye başlık atılırdı. Bu mesele Rodoplarda başladı. Orada bitecek sanıyordum. Onca katliamdan sonra. 1980'e kadar tek Bulgar devleti kalacak dendi. Kalın kafanıza girmedi bu. Tekrar maddelere göz atıyorum. Yine tarihle, yine dinle ilgili bir sürü emir. Şunlar diyorum, tarih ve din bahisleri zaten uyguluyorduk. Öyle ama zorlamıyorduk halkı. Çocukları gizlice sünnet ettirirlerse göz yumup geçiyorduk mesela. Oysa şimdi sıkı takip emri var. Hele bu isim değiştirme ve domuz meselesi, biliyorum çok tedirgin edecek halkı. Bundan niçin sinirleniyorsun Stefan? Sinirlenmiyorum, kızgınım. Çok kızgınım hem. Çünkü bilirsin, ben yumuşak yöntem taraftarıyımdır. Çünkü böyle bir takım baskıların, dayağın, işkencenin halkı fazla yıldırmadığını, bilakis insanların, geride kalan insanların derlenip toparlandıklarına şahit oldum. Başka yüzü de var meselenin. Biz bunları uygulayacağız. İtiraz edenleri çekip döveceğiz. Olamadı. Habire Şumlu'ya adam sevk edeceğiz. Tarım işçilerimiz azalacak. İşçi azalınca verim düşecek. Bunun sorgu suali açılmasın diye insanlara daha fazla yükleneceğiz. Kısır döngü velhasıl B nokta nokta. Tam bir durum. Peki bu fikirlerini parti sekreterine anlatsana. Ya ne de akıllısın. Türk dostluğu ve partiye ihanetle suçlanayım öyle mi? Adamın sözlerinin her kelimesi gerçekti. Ne cevap verebilirdim? Bir yeni rodoplar bahsi. Allah kahretsin. Meselenin şuuruna yavaş yavaş eriyordum. Büzülüp kaldım. Stefan söylenmeye devam ediyordu. Layıktır size, layıktır. Neymiş de muhtariyet isterlermiş. B nokta noktalar. Muhtariyet sizin nenize? Az mı kalktı oturdu razgrat? Ulan tank sürdüler heriflerin üstüne be. Tank. Kaçmadınız. Ah her şey layıktır size. Ama benim ne suçum var canım? Şurada gül gibi geçinip giderken aldıracaklar elime kırbacı. Bak istemem ben. Ben yumuşak yöntemciyim bilirsin. Peki dedim. Bana niçin okuttun bu çok gizli emirleri? Çünkü Nazik Hanım şu emirleri beraberce uygulayacağız. Ben alacağım elime kırbacı da sen almayacak mısın yani? Yoldaş Nastasov biliyor mu bana söyleyeceğini? Onun bilmediği bir şey olur mu? Yeni tayin edilen parti sekreteri Angel Nastasov muhakkak DSN'nin espiyonaj seksiyonu ile ilgiliydi. Birkaç yıl önce rejime isyan eden Gorunski ile Anif'in bazı adamlarının bizim köyde yakalandıklarını hep aklında tuttuğu belli. Yalnız Türkleri değil, Bulgarlara da pek ters yüzlü. Ayrıca olaylar sırasında Stefan'ın da burada görevli olduğunu unutmuyor. Gözleri onun üzerinde. Dikkatli. Stefan parti sekreteri yardımcısı olma umudunu yitirdiği gibi inadıma. Şu yoldaş Nastasov seni korkutuyor dedim. Hızla gözlüklerini çekip çıkardı. Dişlerinin arasından tısladı. Şu anda ne biliyor musun? Canım seni dövmek istiyor. Hem de bir ağaca bağlayıp kırbaçlamak. Bu çok tabii yoldaş Karov dedim. Siz yumuşak yöntem taraftarısınızdır. Güldü, gözlüklerini taktı. Şu son sene yüzüne birkaç çizgi düştü de çocuksu ifadesi kaybolur gibi oldu. Saçlarını da artık pek kısa kestiriyor. Gerçekten yumuşak yöntemciyim dedi. Eğer bunu sen de takdir etmezsen... Evet, kafaları kırmayı değil, beyinleri avucunun içine alıp okşamayı istersin. Peki şimdi ne yapacağız yoldaş Karov? Ne yapabiliriz ki? Uygulamaya çalışacağız. Şimdi maddeleri birkaç gruba ayır. Her biri için diyalektiğe uygun, şatafatlı bir başlık seç. Kolektiften de birkaç genci görevlendir. Şu ayaklarının dibinde dolaşan Mehmet'i gözüm tutuyor. Neyse karışmam, sen seç. Önce konferanslarla işe başlayacağız. Biz eğitimciyiz, anlatalım bakalım. Uygulama kurallarını ve tepkilere karşı alınacak tedbirleri yoldaş Nastasov tespit edecek. Hem de uygulama şefi olarak görev alacak. Eh senin işin yine yumuşak yoldaş. Boşuna üzülüyorsun. Bu başlangıç, dur bakalım. Tepkiler başlasın, hepimizi seferber ederler. Anlamıyor musun ne? Evlerinizde Türkçe konuşmanıza aldırdığımız yoktu. Şimdi engelleyeceğiz. Türkçe bilen çocukları dövmüyorduk. Şimdi döveceğiz. Hem iyi. Burjuva sünnetinize, arada bir camiye gitmenize, caminin orada durmasına karışmıyorduk. Görmezden geliyorduk. Şimdi en keskin gözle göreceğiz ve icabını yapacağız. Anladın mı? Öldürmeye varan yetki aldık. Evet evet anlıyorum dedim. Kahrolun. Siz kahrolun. Çekin gidin Anadolu'nuza be. Çekin gidin. Emekçi sıkıntısı çekersiniz yoldaş. Canın cehenneme İlay Eminof'a. Şimdi bunları bırakalım Stefan. Aklıma ne geliyor biliyor musun? Şu Nastasov var ya, hani DSN'nin ajanı olduğunu konuşmuştuk falan. İhtimal çok kuvvetli görünmüştü bize. İrkildi. Kollarını arkasına bağlayıp masamın önünde durdu. Söyle bakayım. Söyle ne geçiyor aklından? Ne bileyim. Yani herif herkesi takip ediyor ya. Acaba diyorum. Acaba bir şeyler mi keşfetti? Yani bir ihanet ocağı falan... Soruyu sorarken içim titriyordu. Fakat bu konuda Stefan'ın fikirlerini de almak gerekiyordu. Arif'e etraflıca anlatmalıyım her şeyi. Var mı bir ihanet ocağı İlay? Ne dersin? Bak canım, doğrusunu söyle bana. Söyle. Biliyorsun, yumuşaktır yöntemim. Hem belki Nastasov'un kulağına bile gitmeden hallederiz bu işi ha. Söyle güzel kız. Tabii, pek tabii yoldaş Karov. Nastasov'un kulağına asla götürmeden halledeceğinden eminim. Hem de ne güzel ayağını kaydırmış olursun herifin ve özlediğin koltuğa kurulup oturursun. Parti sekreter yardımcısı değil, sekreteri olursun gayri. ve DSN ispiyonajına da sen sızarsın. Aferin be. Gözlerimi iri iri açtım. Ayağa kalkıp usulca kulağına fısıldadım. Fakat dedim, ocağın başkanı sensin. Bildiğim budur. Geber emi İlay Eminof'a. Otur yerine bakayım. Gerçekten olabilir mi böyle bir şey? Ne bileyim be, sana sordum. Ben de bilmiyorum ve sanmıyorum dedi. Şu köyde birkaç akıllı kişi var. Hepsi benim yahut kooperatifin adamları. Yani onlardan mı şüphe edecek Nastasov? Oh, o zaman benim başım da gider. Tekezese başkanının da. Öyle ya dedim. Aklım fazla karıştı. Can sıkıntısından olacak. Bazen bunca saf bir adama oyun oynadığım için kendime kızıyorum. Fakat ne yapabilirim? O da düşmanın soyundadır ve pek şuurundadır soyunun. Fırsat geçerse eline gereğini yapmaktan hiç çekinmez. Tecrübem var bu konuda. Odanın içinde gezinip duruyordu. Bazen duralıyor, masanın üzerinden bir kağıt, bir kalem alıyor eline, evirip çevirip inceliyor, tekrar yerine bırakıyordu. Acaba şu ihanet ocağı bahsini açmakta hata mı etmiştim? Hiç yoktan adamın kafasına şüphe soktum derken durup yüzüme bakmaya başladı. Dikkatli bir tetkikten geçirdi beni ve ''Yaşlanıyorsun'' dedi. ''Evet, 22 yaşındayım. Vay canına, seni tanıdığımda 15 vardın, 16 mı?'' İşte ikisi arası bir şeydim. Çabuk geçiyor seneler. Yaşlanıyorsun. İyi. Çirkinleşmedin ama. İnanır mısın daha da güzelleştin. Çünkü manalandı yüzün. Ah kalacaktın toprakta da. Ben seni görecektim. Buruşup kuruyacaktın. Yo dedim. Bir kere yine manalanacaktı yüzüm. Sonra güneşten yanıp daha da güzelleşecektim. Daha sağlıklı görünecektim. Ama sahi benim için yanına aldın Stefan. Elini dizlerine vurup güldü, güldü. Şuraya bak dedi. 4 yıl geçti be. Şimdi mi aklına geldi? Canım Mehmet Ali'ye layık bir eş olmam için demiştin. Ama onun döndüğü yok. Haberi de gelmiyor artık. Hiç gelmiyor. Eh bana söylediklerini söylemiştim sana. Sizi evlendirmekten vazgeçtilerse onların bileceği iş. Ben memnun olurum. Yani yukarıdan emir almıştın öyle mi? Mehmet Ali'nin de haberi yoktu belki. Bak, akıllanmaya başladın. Onun haberi yoktu. En sevimli tavrımı takınıp, Stefan dedim, iyi yoldaş ne olur söyle bana. Bu davranışlarının sebebi neydi? Ne düşündüler? Niçin beni ona layık bir eş yapma gayretine düştüler? Hatırım için söyle. Bana ne senin hatırından be? O ayı herifi bırakıp benim karım olamadın. Şimdi hatırmış. Bırak bu ağızları. Gözün doysun Stefan. Bir karım var köyde. Yeni pazarda ise metresin. Hala aklın bende. Hiç oynayacak halim yok bugün. Şu havadisleri duyduktan sonra davranışlarının ardındaki hesap elbet çıkar bir gün ortaya. Hem belki de unuttular canları tamuya. Şimdi düşünmem gereken şu önümdeki kağıttır. Maddeleri tekrar gözden geçiriyorum. Hepsi de cehennemden fırlamış. Rodoplar, ağaç dallarına asılı çocuklar, ağaç dallarına asılı çocuklar. Haydi bakalım dedi Stefan. Çalışmaya başla. Unutma, önce gruplara ayır. Kapanan kapının ardından baktım. Rodoplar. Ha, çırılçıplak at sırtına bindirilip köy köy dolaştırılan kadınlar. Midem kasılıyor. Düşünmemeliyim. Önce söylenilen işi yap İlay. Elbet bulacağız bir kolayını. Birkaç kurşun kalemi dikkatle yonttum. Bir kağıt çektim dosyadan. Çizgiler çizgiler. Kareler, yuvarlaklar. Sıkışıp kaldım işte bir çemberin içinde. Maddeleri gruplara ayırmak mı? Her biri ayrı bir mengene olmuş beynimi sıkmakta. Kalkıp tuvalete gittim. Yüzüme soğuk su çarptım. Alnımı, şakaklarımı ovdum. Yerime oturduğum zaman beyin burgusu başladı. Şimdi ne yapacağız? Ne halt edeceğiz be? Kolay mı artık bir çaresini bulmak? Birden büyük bir bıkkınlık duydum. Onca yorgundum ki en kolayı ölüm geldi. Madem öldürmeye varan yetki almışlar, bırak öldürsünler seni İlay Eminof'a. Ama köyün meydanına topluyorum cümle halkı. Çoluk çocuk dinlesinler önce beni. Her şeyi bir bir anlatıyorum. Gizli emirleri, Stefan'ın anlatmaktan çekinmediği tedbirleri. Diyorum ki, beyinlerinizin ırzına geçiyorlardı. Bu yetmedi. Doyurmadı toprak doyurası gözlerini. Şimdi kafalarınızı patlatıp un ufak edecekler. Bebelerinize bile Türkçe öğretemeyeceksiniz artık. Ne Türkçesi? Türk olduklarını söyleyemeyeceksiniz. Bulgarca ve Ortodoksça yaşayacaksınız. Marksizmin ışığında, partinin emirleri çerçevesinde, milislerin denetiminde ve böylece insanca ve hakça bir düzende yaşarken siz, önderiniz Rusya'ya olan borcunuzu ödemeye devam edeceksiniz. Rodopları hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlayın yoldaşlarım. Bir ağaçta sallanan üç kızan, dilleri dışarıda ve fırlayan gözleriyle hangi meçhul ve mutlu dünyaya bakmaktaydılar? Bunu tahmin edebilir misiniz? Yoksa şef yoldaş Boris Karanfilov'a mı sormak gerekir? O kızanların nereye bakmalarını istemişti? Evet, tümünün hesabını ondan sormak gerekir. Şef o, emir ondan, tanık yine o. Izdıraptan çıldıranları, zehir içirildikten sonra toprakta kıvranan Salih Mustafaoğlu'nun son sözlerini o duymuştur. Milisler de bilirler ya, seyretmeye gelen Bulgar kardeşlerimiz de. Evet, evet, Seydel'de, Nevrokop'ta, Dospat'ta, Kornişta'da, Bunseva'da ve Şabanlı'da ve Rodopların her metrekaresinde bilirler. Toprak, dağlar, taşlar, ağaçlar bilirler. Onlar da şahittir. Şef Boris Karanfilov, Şef Angel Triandafilov ve Büyük Başkan Triandafilov. Bu kişilere soralım. Bir insan bedeni kaç kurşun taşıyabilir yahut bir kadını öldürmek için kaç kişiyi üzerinden geçirtmek lazım? Onlar bilirler. Onlar ustadır. Soralım bakalım. Bulgar canına can katmak için kaç Türk'ün gebermesi gerekir? Bulgarlaştırma işlemini kabul etmeyenler yok edilerek tasfiye edileceklerdir. İşte canım mesele şunca basittir. Peki buyurun, önce Rodoplar, sonra biz. Acaba umudumuz Anadolu'ya kadar uzanmak mı? Yoksa uzandınız mı yoldaşlar? Üniversite duvarlarını devrimler kanla yazılacaktır diye boyayan eller sizin mi yoksa? Türkiye'de gençler birbirlerine kurşun sıkıyor, işkence yapıyorlarmış. Siz ustalardan neler bellediler, hangi ince usulleri? Allah sizi kahrıyla kahretsin. İşte böyle kardeşlerim. Mesele bu kadar basit. Önce Rodoplar, sonra biz. Görüyorsunuz ya, ölüme çare yok. O halde kalkın bakalım, davranın. Vakit bu vakittir. Bütün bunları söyleyebilsem, Rodopları bir kez daha hatırlatabilsem, sonra öldürsünler, parça parça etsinler bedenimi. Umurumda değil. Çünkü bilirim, hareket başlamıştır gayri. Oysa ağzımı açmaya bile komazlar. O dakika sıkarlar kurşunu. Pekala, yaşamak gerek İlay Eminof'a. Ölümü hayal etme. Arif'in dediği gibi, cesetlerimiz onları rahatsız etmez. Yaşamaya devam et. Fakat nasıl? Nasıl bir bilmecedir şu önümde düğüm üstüne düğüm atan? Çizgiler ve dairelerle doldurduğum kağıtların hepsini çöp sepetine attım. Kalkıp yüzümü yıkadım tekrar. Düşünüyorum. Aşağı yukarı 4 yıldır kolektifte bütün eğitim ve eğlence faaliyetlerinde Karov'un en küçük dalgınlıklarından, açıklarından faydalanarak kendimizden bir şeyler koymaya çalıştım. Propagandanın içine karşı propagandayı elimden geldiğince yerleştirmeye çalıştım. Halk beni demek istediklerimi anladı. Şimdi öyle görünüyor ki çalışmalar Stefan'ın dalgınlıklarını, budalalıklarını aşacak. Kesin katı emirlere yukarıdan, kontrol Nastasov'dan, tedbirler müfreze başkanından, milisten. Kıskıvrak bağlandığımı hissediyorum. Nefesim kesiliyor. Kaçış, kurtuluş yolu hiç yokmuş gibi. Arif'le konuşmalıyım, hemen bu gece. Bu düşünceyle biraz ferahladım. Onun ciddi, solgun yüzünü hatırlamak bile güven veriyor insana. Fatma'nın kelimesiz aşkına büyük bir saygı duyuyorum artık. Arif'in tutumunu da anlıyorum sanırım. O mücadeleye adamış bütün varlığını. O evlenemez, çoluk çocuğa karışamaz. Meşale'yi Turan cemiyetlerinden devralmış, geleceği taşıyor. Hatta belki Meşale'nin ta kendisi yanmakta. Son bir yıldır şurada burada münferit hareket eden diğer Türk mukavemet teşkilatlarının hepsini derleyip toplamayı başardı. Artık onun tek işaretiyle istenilen hareketi bölgenin birçok yerinde ve aynı anda başlatmak mümkündür. sormaktan hiç vazgeçmediğim sual. Ne zaman? Kafaca ve ruhça kendimizi idare edecek güce eriştikten sonra. Ya maddi güç dersem, ikisi beraber yürüyor, merak etme sarı kızım, diyor. O hiçbir zaman meselenin münferit ve fevri hareketlerle çözüleceğine inanmadı. Çünkü meseleyi gerçekten ve tam olarak halletmek istiyor. Arif'i düşünüyorum. İstiklal mücadelesine başladığımız an, zaferi elde edeceğimize dair tek şüphemiz olmamalı. Şehit olup gelecek nesillere yokluğumuzdaki manayı bırakmak istemiyoruz. Biz gazi olacağız. Hep beraber yürüyeceğiz. Yeni nesillere öğreteceğimiz şeyler olacak. Biz öğreteceğiz. Hatıralarımız değil. O halde hedef ölüm değil yaşamaktır. Yaşayıp kafaca ve ruhça varlığımıza sahip çıkıp kendi kendimizi idare edecek güce erişmektir. Kendi küçük hür memleketimizi işte bu ellerimizle kuracağız. Yaşamamız gerek. Böylece dalıp gitmişim. Stefan'ın sesiyle irkildim. Çalışıyorsun değil mi İlay? Çalışıyorsun, diyordu. Baktım. Yüzü sapsarı, gözleri bir garipti. Onca garip ki gözlük camları bile donuklaşmış. Düşünüyordum, dedim. Hemen bugün istemedin ya programı. Ne var Stefan? Karşımdaki iskemleye çöker gibi oturdu. Ağzının içinde küfür edip duruyordu. Dayanamayıp sordum. Kim bu budalalar, alçaklar? Şaşkın bakışlarını yüzüme dikti. Siz hepiniz, yoksa sen de mi İlay, öyle mi? Neden bahsediyorsun? Anlamıyorum, sanmıyorum. Neden? Nastasov o alçak uyduruyor ama beni harcayamazlar. Yok, sonuna kadar, neyse. Yerinden fırlayıp dört döndü odanın içinde. Derken masanın üzerinden uzanıp elimi tuttu. Sana güvenim var, dedi. Sen şahitsin. Ben asla Marksizm'den sapmadım. Asla. Yumuşak yöntem uyguladımsa buna inandığım için. Öyle sandım. Tutumum Marksizm'den sapmak, hele partiye ihanet etmek asla değildir. Hayır, Zhivkov bile açık beyanlarında kardeşlikten bahsederdi. Gizli tetiş, milliyet değiştirme kararından benim anladığım kültür politikasıdır. Bunu düşündüm. O son derece perişan, ben pek tedirgindim. Rodopların hayali pek canlı durmasa karşımda şu adama acıyabilirdim. Ama içimden tarifsiz bir tiksinti kabardı. Soğuk soğuk, senin ne düşündüğün değil, partinin ne düşündüğü önemlidir, dedim. Elimi bırakıp arka arka yürüdü birkaç adım. Yoksa sen de mi, diye kekeledi. Sen de mi Nastasov'un adamısın, sen de onlar gibi mi düşünüyorsun? Çok eskiden bana söylediği bir sözü aynen tekrar ettim. Biz tek tek düşünmeyiz yoldaş. Parti düşünür ve neticeyi bize tebliğ eder. Vücuduna bir sihirli değnek değmiş gibi birden toparlanıp dikleştiğini gördüm. Haklısın yoldaş, diyordu. Fakat benim Marksizm'den sapmadığımı biliyorsun. Çok iyi biliyorum, dedim. O halde lütfen unutmayın yoldaş Eminov'a, dedi, çıktı odadan. İyice sersemlemiştim. Bu Nastasov neler çevirmekte ki zavallı Karov'un benim şahitliğime ihtiyacı olsun. Düş mü görüyorum ne? Şaşkın, bezgin ve huzursuz kağıtlarımı kalemlerimi topladım. Paydos vakti gelmişti.